Ayrım 3 sayfa 9. Osman ve Beyliği. Gaza ve Osman Gazi'nin ortaya çıkışı. İslam dünyasında, öncelikle Anadolu'da Gaza ideolojisinin ve hareketlerinin ön plana çıkmış olması, bir yandan Moğolların Anadolu Selçuklu Sultanlığını bozguna uğratarak, parantez içinde 1243, Anadolu'da egemenlik kurmaları, öte yandan Mısır, Suriye ve Anadolu'ya karşı batıdan Haçlı saldırılarıdır. Parantez içinde 1291'de Papalığın İslam ülkelerini abluka emri, Rodos ve Ege adalarında Bizans yerine Latin aslından Hristiyanların yerleşmesi. Bu durum karşısında İslam dünyası kendini bir ölüm kalım mücadelesi karşısında buldu. İran ve Anadolu'da yerleşen İlhanlı Moğol Hanlığı Suriye'yi istila girişimlerinde bulunuyor ve Papalık ve Bizans ile diplomatik ilişkilere giriyordu. İşte bu durum karşısında İslam dünyasında kutsal savaş, Gaza, bir ölüm kalım sorunu olarak ortaya çıktı. Anadolu'da uç Türkmenleri Moğollara ve Bizans'a karşı bu Gaza hareketinin ön safında mücadeleye girerken, Mısır'da Salahettin Eyyubi'nin devleti yerine Memluk askeri rejimi geliyor, parantez içinde 1250 ile 1517 ve Kıpçak Türklerinden Baybars, parantez içinde 1260-1277 kumandasında Moğolları Suriye'de ağır bir bozguna uğratıyordu. Parantez içinde Ayn Calut 1260. 1277'de Baybars ordusu ile Kayseri'ye gelip Türkmenlerle işbirliği halinde Anadolu'da İslam egemenliğini yeniden kurma girişiminde bulundu. İşte Batı Anadolu'da Gazi Türkmen beyliklerinin kuruluşunu 1260-1300 döneminde en yüksek düzeye çıkan bu Gaza etkinlikleri çerçevesinde ele almak gerekir. O zaman Osman Gazi, Kastamonu Uc Emiri Çobanoğulları'nın emri altında, parantez içinde Pahimeres'te, Bizans'a karşı en uzak seyahatte savaşan bir boy beyi ve aynı zamanda bir alp idi. Pahimeres ile eski Osmanlı rivayeti karşılaştırılınca şu tablo ortaya çıkmaktadır. Kastamonu Uç beyleri Bizans'a karşı Gaza hareketini gevşek tuttukları halde, Osman uçların en ileri bölümünde Gaza'yı son derece bir atılganlıkla sürdürmüş, bu yanda Gazi Alpların gerçek önderi durumuna yükselmişti. Anadolu'da ortaya çıkan tüm beylikler tipik patrimonyal devletçiklerdir. Patrimonyal devlette ülke ve reaya, hanedan kurucusunun atadan mirası, mülkü gibi algılanır. Bu nedenle beylikler kurucusunun adını almıştır. Aydın ili, Menteşe ili, Saruhan ili gibi. Osmanlı Devleti de kurucusunun adıyla Osmanlı Beyliği diye anılmıştır. Gerçekte ilk savaşçı grup, Gaza liderinin kutsal savaş ve ganimet için etrafına alplar ve nöker yoldaşlar toplamasıyla ortaya çıkar. Parantez içinde bu konu için bakınız sayfa 26 ile 33, alplar nökerler, parantez içinde yoldaşlar. Nöker, yoldaşların mutlaka kan akrabalığına dayanan bir klandan, boydan gelmesi şart değildir. Daha ziyade dışarıdan gelen garipler, ganimet için savaşmaya gelen yabancılar, kullar olabilir. Orhan'ın imamı İshak Fakı'ya, parantez içinde fakih kadar inen en eski rivayette, Osman Gazi'nin yoldaşları bu biçimde onun bayrağı altında toplanan çeşitli kökenden insanlardır. Oruç tarihinde yazıldığı gibi, bu Osmaniler garipleri sevicilerdir ve bu gelenek Osmanlı tarihinde sonuna kadar devam etmiştir. Hanedana bağlanan yabancılar daima sultanın yakınları olmuştur. Bu savaşçı grubu birleştiren etken bir yandan doyum, ganimet olmuşsa öbür yandan kutsal savaş, gaza olmuştur. Savaş grubunda kızıl börk giyip gaziliğe özenen ve alpların hizmetine giren aşiret Türkmenleri ise çoğunluktaydılar. Osman Gazi'nin Gaziyan için gösterdiği son büyük hedef İznik olacaktır. Anadolu Selçuklu Saltanatı'nın kurucusu Selçuklu Süleyman Şah'ın, parantez içinde 1078-1086, payitahtı olup 1097'de Haçlıların aldığı İznik'tir. Osman'ın Köse Mihal ve Samsa Çavuş ile işbirliği yaptığı Mudurnu Göynük doyum seferi ve fethettiği Sakarya'nın geçit şehirleri Lefke, Mekece ve Geyve, parantez içinde 1304, İznik'in fethine hazırlıktır. İznik bu uç Türkleri için tekrar İslam'a kazandırılması gereken bir kutsal amaçtı. Eski Menakipname rivayetinde Selçuklu Kutalmış oğlu Süleyman Şah, Osman'ın dedesi olarak benimsenmiştir. Başka deyimle Gaza, İslami kutsal savaş, Osman'ı ve onun gibi bu uçta savaşan alplar ve alperenleri harekete geçiren, doyum akınlarını anlam kazandıran kutsal ideolojidir. Başlangıçta Aykut Alp, Turgut Alp, Konur Alp, Hasan Alp, Akçakoca, Samsa Çavuş gibi uç liderleri bağımsız hareket ediyorlardı. Zamanla onlar Osman Gazi'nin yoldaşları oldular. Zira Osman Gazi, çağdaş gözlemci Pahimeres'in kanıtladığı gibi bu uçta en atılgan, en başarılı gaza öncüsü durumuna gelmişti. Öbür yandan rivayetin anlattığına göre uç toplumunda Babai dervişlerinin en saygın kişisi Vefaiye halifelerinden Edebali, Osman'a teberrükte bulunmuş, Tanrı'dan gaza önderliği beşaretini vermiştir. Parantez içinde Edebali'nin bu uçta Vefaiye halifesi olduğunu çağdaş bir kaynak, Elvan Çelebi menakibnamesi açıklar. Bakınız sayfa 22-23. Edebali'nin hanedana Tanrı'nın dünya egemenliği bağışladığı hakkında çok rastlanan rüya motifi ise kuşkusuz sonraları eklenmiş bir hikayedir. Osman'ın ve sonra gelen Osmanlı sultanlarının Vefaiye şeyhleriyle yakınlığı tarihi bir gerçektir. Türk-Moğol geleneğine göre anda veya ritüel yeminle gerçekleşen nökerlik, yoldaşlık kurumu böylece İslami gaza ideolojisiyle kaynaşıyor, Osman Gazi'yi uçların en ileri kutsal savaş lideri durumuna yükseltiyordu. Kuşkusuz bu durum Osman'ın kariyerinde siyasi formasyon yolunda ilk aşamadır. Osman, geleneksel rivayette daima Osman Gazi diye anılır ve onun torunları da en ziyade bu ünvanla övünürler. Parantez içinde bakınız sayfa 24-25 Gaza ve Gazilik. Birinci aşamada Osman Gazi'nin harekat üssü Söğüt'tür. Devletin doğuşunda ikinci aşama Karacahisar, parantez içinde Eskişehir'e 7 kilometre uzaklıkta fethidir. Rivayete göre bu fetih onu gazilikten uç beyliğine yükseltmiştir. Osman Gazi döneminde tüm Anadolu Türkmen beyleri, Selçuk Sultanı'nın bir menşurla atadığı beyler, emirler durumundaydılar ve onlardan hiçbiri sultan ünvanı almaya cesaret edemezdi. Böyle bir hareket meşru hükümdara, Selçuk Sultanı'na ve İlhan'a karşı isyan anlamına gelirdi. Selçuk Devleti kadrosunda sınır bölgelerinde Kastamonu ve Ankara'da sultanın menşuru ile atanmış Sipahbet veya Sipahsalar ünvanı ile emirler vardı. Onların emrinde sınırın en ileri kesimlerinde yerel Türkmen uç beyleri gaza faaliyeti gösterirlerdi. Osman Gazi bu uç beylerinden biri, Kastamonu bölgesi Sipahsaları olan Çobanoğullarına bağlıydı. Parantez içinde Pahimeres. Demek ki Osman için o zaman şöyle bir hiyerarşi mevcuttu. Osman Kastamonu emirine, o da Selçuk Sultanına, Sultan da İran'daki İlhan'a bağımlıydı. Siyasi otorite bu bağımlılık zinciri içinde meşruluk kazanırdı. Menakibname geleneğinde Osman Gazi'nin Karacahisar fethi üzerine parantez içinde 1288 Selçuklu Sultanı'ndan bir menşur ile resmen Sancak Beyliği ünvanı aldığı iddia edilmiştir. Bu gerçek veya sonradan eklenmiş bir iddia olabilir. Osmanoğlu Orhan Gazi'nin 761-1360 tarihli vakfiyesinde Osman Gazi, Bik, parantez içinde bey diye anılmıştır. Herhalde Osman daha sağlığında beylik iddiasında bulunmuş olmalıdır. Eski rivayette Karacahisar fethinden sonra bu bağlamda Osman'ın devlet politikasına ait kararları üzerine ilginç bir bölüm ayrılmıştır. Parantez içinde Aşık Paşazade 9. Bab. Kardeşi Gündüz ile konuşmasında Gündüz yanma akınlarına devam önerisinde bulunur. Buna karşılık Osman der ki, bu nevahilerimizi yakıp yıkacak, bu şehrimiz kim Karacahisar'dır, mamur olmaz. Olası budur kim, komşularımız ile müdara dostlukları nedevüz. Osman, Germiyan tarafından gelen yağma akınlarına karşı bölge Hristiyanlarını koruma görevini üstlenmiş, fetholunan yerlerde Hristiyan halkı, köylü ve şehirliyi istimalet ile yerlerinde bırakıp korumuştur. İstimalet hoşgörü ile kendi tarafına kazanma anlamındadır. Osmanlı kaynakları istimaletin Osmanlı fetihlerinde ve devletin kolaylıkla yayılışında önemini vurgularlar. Aşık Paşazade, parantez içinde Bab 13, diyor ki, bu dört pare hisarları, parantez içinde Bilecik, Yarhisar, İnegöl, Yenişehir, kim aldılar, vilayetlerinde adlü dad ettiler ve cemi köyleri yerli yerine girip mütemakkin oldular. Vakitleri kafir zamanından daha iyi oldu belki. Zira bundaki kafirlerin rahatlığını işitip gayri vilayetlerden dahi adam gelmeye başladı. Gey ve Fethin'de, parantez içinde 20. bab, halkını emn-ü aman ile inandırdılar. Rum halkı, İslam'ın zimmet hukuku dairesinde koruma, Rum Ortodoks rahiplerinin ayrıcalıklarını tanıma, Osmanlı egemenliğinin hızla yayılış sırrını açıklar. İslam devletinin egemenliğini kabul eden gayrimüslimler, zimmi haklarını kazanır, onların canını, malını himaye ve dinlerini icrada serbestlik, devlet için dini bir borçtur. Osmanlılar bir yeri zorla fethiye girişmeden önce 3 kere teslim önerisinde bulunurlar, kabul edilirse aman verirler, şehirlere amanname veya ahdname ile güvenceler tanırlardı. Pahimeres, Türk akınları karşısında yerli Rum halkın panik halinde kaçtığını anlatır. Toprağı yurtluk olarak alan Osmanlı alpları ve yoldaşları, geçimleri için Rum köylüsünün yerlerinde kalmasına muhtaçtı. İstimalet politikası zorunluydu. Osman'ın faaliyet döneminde Karacahisar fethinden sonra ikinci aşama 699-1299 yılında Eskişehir batısında Bilecik, Yarhisar, Yenişehir ve İnegöl tekvurlarının hisarlarını fethettiği zaman gerçekleşmiştir. Rivayete göre o zaman Osman kendi adına hutbe okutmuş, bağımsızlık iddiasında bulunmuştur. Öyle görünüyor ki menakıbname bu aşamada Osman'ı öbür Türkmen beyleri gibi bağımsızlığa hak kazanmış bir İslam hükümdarı gibi göstermeye çalışmaktadır. Menakıbname Osman'ın 699-1299 yılında Karacahisar'da kendi adına hutbe okuttuğunu, bağımsızlık iddiasında bulunduğunu, kendi töre kanununu ilan ettiğini, parantez içinde 15. bab, kadı tayin ettiğini, özetle bağımsız beyliğini bir Türk İslam saltanatı gibi teşkilatlandırma işine giriştiğini anlatmaktadır. Başka deyimle, menakıbnameyi yazan, parantez içinde Yahşi Fakih veya anlatan, parantez içinde Orhan'ın imamı İshak Fakih, bağımsız Osmanlı Devleti'nin bu tarihte doğduğu bilincindedir. Şimdiye kadar tarihçiler onu izleyerek bu tarihi devletin gerçekten ve hukuken kuruluş tarihi olarak kabul etmişlerdir. Öztürk geleneğinde devletin kuruluşu, her şeyden önce egemenliğini Tanrı'dan aldığına inanılan karizmatik bir liderin ortaya çıkışına bağlıdır. Parantez içinde Orhun yazıtları. Tabi liderin ülkesi, vergi ödeyen geniş bir halk kitlesi yani reayyası gerekli koşullar olarak düşünülür. Bu tip devlet, parantez içinde patrimonyal devlet hakkında yazıcı Zade Ali, parantez içinde Tarihi Ali Selçuk, 30A yazılışı 2. Murat devri, bu koşulları şöyle anlatır. Padişahların devleti ve hürmeti nöker ve il ve memleketledir. Eğer nöker ve il ve raiyet olmayacak olursa padişahlık mümkün değildir. Parantez içinde nöker lidere anda ile bağlanmış, ona ölüme kadar sadık yoldaş demektir. İl ve memleket vergi veren tabi halkın oturduğu ülke anlamındadır. Çoğu kez önemli bir zafer, Tanrı desteğinin açık bir işareti kabul edilerek, karizmatik liderin ortaya çıkmasında ve bir hanedan kurma yolunda kesin olay sayılır. Bu eski rivayet Osmanlı Devleti için başlangıçtan beri bağımsızlık iddia eden sonraki Osmanlı sultanları zamanında eklenmiş olmalıdır. Herhalde Bilecik Yenişehir bölgesinin fethi Osman'ın siyasi kariyerinde kesin bir gelişme aşamasını ifade eder. 1299'da varılan bu aşama üzerine 1300 ila 1304 yıllarında Osman doğrudan doğruya Bizans Devleti'nin Bitinya'da iki önemli merkezini İznik ve Bursa'yı abluka altına alacaktır. Herhalde 1288-1299 döneminde Anadolu'da ortaya çıkan olaylar göz önünde tutulmadan Batı Anadolu'daki ve Osman'ın bölgesindeki gelişmeler anlaşılmaz. 1284-1288 dönemi Selçuklu Anadolu'sunda bir kargaşa dönemidir. 1284'te Argun Han, Sultan Gıyasettin Keyhüsrev'i idam etmiş ve yerine Gıyasettin Mesud'u birinci defa Selçuklu tahtına oturtmuştu. Ona karşı Kahraman ve Eşrefoğlu kuvvetleri Konya'yı aldılar ve Keyhüsrev'in iki oğlunu tahta oturttular. Türkmen beylerini cezalandırmak için Argun Han, oğlu Keyhatu'yu, parantez içinde Geyhatu, büyük bir Moğol ordusuyla Anadolu'ya gönderdi. Keyhüsrev'in oğulları yakalanıp ortadan kaldırıldı. Sultan Mesud'la birlikte Keyhatu Konya'ya girdi. 1288'de Germiyanlılar dahil Türkmen beyleri Sultan Mesud'a itaat ettiler. İşte bu bağlamda Osman Gazi Karacahisar'ı fethetmiş görünüyor. Keyhatun'un gelişiyle Orta Anadolu'da Moğol askeri ve mali kontrolü her zamankinden daha kuvvetli yerleşmiştir. Konya Selçuklu payitahtında artık bürokrasi tümüyle İlhan'ın İran'dan gönderdiği İranlı bürokratların eline geçer. Osman'ın komşusu güçlü Germiyan Birliği, İlhan'la tehdidi altında Osman'a karşı harekete geçecek durumda değildir ve Osman'ı Moğollardan ayıran tampon beylik durumundadır. 1291-1292 döneminde Key Hatun'un uç Türkmenlerine karşı sert tedip harekatına tanık oluyoruz. Konya'da Sultan Mesut tamamıyla Moğollar elinde güçsüz bir oyuncak durumundadır. 1298'de İlhan, 3. Alaaddin Keykubat'ı onun yerine Konya tahtına oturtacaktır. 1302'de Mesut ikinci defa Selçuklu tahtına gelecek, onun ölümüyle, parantez içinde 1308, birlikte Anadolu'da Selçuklu saltanatı son bulmuş olacaktır. Görülüyor ki Osman Gazi'nin 1288'den bu yana Uc'da Bizans'a karşı gittikçe artan saldırılarını gerisinden önleyecek bir güç kalmamıştır. Komşusu güçlü Germiyanlılar, Orta Anadolu olaylarıyla oyalanmakta, Selçuklu Sultanı gücünü tamamıyla kaybetmiş bulunmakta ve Moğol hanları kendi aralarında taht kavgaları ve Anadolu'ya gönderdikleri askeri valilerin isyanları ile uğraşmaktadır. 1299-1300 yıllarında İlhan, Moğol vali Sülemiş'e karşı Anadolu'ya birbiri arkasından ordular göndermek zorunda kalmıştır. 1299-1301'de Moğol kontrolünün zayıflamasından yararlanan Osman ve tüm öteki uç beyleri Bizans şehirlerine karşı genel bir saldırıya geçmişlerdir. 1302'de Osman gelip İznik'i kuşatmıştır. Osman öldüğü zaman, parantez içinde 1324, beylik öteki beylikler gibi oldukça geniş bir bölgeyi egemenliği altına almış, şehirleri, ordusu ve de bir bürokrasisi olan bir devletçik haline gelmiş bulunmaktaydı. Dipnot 1. Beylik durumunu kanıtlayan bir belge bize kadar gelmiştir. Bu belge Mekece Vakfı'na ait bir tevliyet nişanıdır. Belge sonradan yapılmış bir kopya olmayıp orijinal nüshadır ve 724 yılının Rebiülevvel ayının ortalarında, 1324 Mart ayında yazılmıştır. Aynı yılda Osman'ın ölümünden hemen sonra düzenlendiği açık olan bu belge, Tavaşi, parantez içinde Hadım ağalarından Şerafettin Muhbili Zaviye'nin mütevelliğini atar. Şahitler arasında Osman Gazi'nin çocukları Çoban, Melik, Hamit, Bazarlı, Fatma Hatun sıralanıyor. Ömer Bey kızı Mal Hatun da tanıklar arasında yer alıyor. Farsça gelişmiş bürokratik kurallara göre yazılmış bu belge, Osman'ın bu çeşit belgeleri çıkarabilen katipleri, yani bir bürokrasiye sahip olduğunu kanıtlamaktadır. Zaten 15. yüzyıl tahrir defterlerindeki kayıtlar, Osman'ın edebali dahil birçok derviş, ahi ve fakıya, parantez içinde fakih, vakıflar yapmış olduğunu ortaya koymaktadır. Tevliyetin bir hadım ağasına verilmiş olması, Osman'ın bir sarayı olduğuna kanıt kabul edilebilir. Kitaba dönüş. Özetle diyebiliriz ki, Osman Bey zamanında Osmanlı Beyliği, Aydın Beyliği, Karaman Beyliği gibi tam teşkilatlı bir beylik olarak kurulmuş, Bizans'a karşı önemli başarılar kazanmış ve oğlu Orhan hiç itiraza uğramadan onun yerine beylik tahtına oturmuştur. Arap seyyahı İbni Batuta, 1334'te Bursa'yı ziyaret ettiğinde Orhan'ı şöyle tanıtıyor. Bu sultan, Türkmen hükümdarlarının en büyüğü, servet, toprak ve askeri kuvvetler bakımından en ileride olanıdır. Elinde olan kaleler yaklaşık 100 kadardır. Kendisi zamanının büyük kısmını devamlı bu kaleleri ziyaret edip durumlarını gözden geçirip ıslah etmekle geçirir. Babası İznik şehrini 20 yıl abluka altında tutmuştur. Alamadan ölmüş, adı geçen oğlu Orhan şehri 12 yıl daha kuşatarak almıştır. Kendisiyle orada buluştum. Bana büyük meblağda para gönderdi. Bu tasvir Osman'ın ölümünden ancak 10 yıl sonrasına aittir. Özetle, Osmanlı Beyliği kesinlikle Gazi Osman Bey tarafından kurulmuş, Orhan zamanında bir sultanlık halinde gelişmiştir. Sultan unvanı alan ilk Osmanlı hükümdarı Orhan'dır, parantez içinde 1336.